إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون صدق الله العظيم. İslam davetçilerinin önündeki engelleri aşabilmeleri ve bu engellere takılmaları, davetçilerin üzerinde durmaları gereken, bütün Müslümanların üzerinde durmaları gereken hususlardandır. Daha önce bazı derslerimizde davetçi olduğu halde İslam'ın hizmetçilerinden olduğu halde sonradan elenmiş olan, sonradan kendi kabuğuna çekilmiş olan insanların varlığından bahsetmiştik. Ve aynı zamanda böyle olmayan ölünceye kadar görevlerini yerine getirebilen insanlardan da bahsetmiştik. Davetçinin önündeki zorlukları bütün peygamberlerin hayatına baktığımız zaman görüyoruz. Bütün peygamberler kavimleriyle savaşmışlar, kendi milletleri onları kendi vatanlarından kovmuş ve birçok işkencelere maruz kalmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını zor günlere göre hazırlayabilmek için Allah azze ve celle Resulünü ve ümmetini zor günlere hazırlayabilmek için onlara bazı zorlukları emretmiştim. Bildiğiniz gibi Mekke'de Müslümanlar işkence altındaydılar. Ve kendi ailelerinden, kendi etraflarından, kendi kabilelerinden zulüm görüyorlardı. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh kendi annesi tarafından işkence altına alınmıştı. Birçok Müslüman ya annesi tarafından, ya evladı tarafından, ya kavmi tarafından baskı altındaydı. Ve annesi ne kadar işkence yaptıysa, o çok sevdiği oğlunu işkenceye aldıysa da yine de dönmediğini görünce kendini açlık grevi yapmakla oğlunun kalbindeki anne sevgisinden istifade etmeye kalkışmıştım. Eğer sen dininden dönmezsen, vallahi bir lokma yemek yemeyeceğim. Dininden dönünceye kadar, tekrar eski atalarının dinine dönünceye kadar bir lokma yemek yemeyeceğim demek suretiyle kendi oğlunu zor durumda bırakıyordu. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını öyle bir eğitmişti ki, zor günlerin insanlarıydılar. Yalnızca savaşta zor günlerden bahsetmiyorum. Yalnızca ölüm korkusunu aşabilmiş olmalarından bahsetmiyorum. Ashab-ı kiram bütün korkuları ve bütün sevgileri aşabilmişlerdi. Allah ve Resulü onlar için her şeyden daha sevimli hale gelmişti. Her kim Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sever ise o zaman iman etmiş olabilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün diyor ki, ya Resulallah, seni nefsimden başka her şeyden daha çok seviyorum ya Resulallah. Olmadı ya Ömer diyor. Olmadı ya Ömer. Vallahi sizden biriniz beni nefsimden de daha çok sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Nefsiyle benim aramda tercih yapmak durumunda kaldığı zaman beni tercih etmeyenler iman etmiş olamazlar. Savaşta benim yerime kendisini feda etmeyenler iman etmiş olamazlar. Barışta annesiyle karısıyla benim aramda tercih yapmak zorunda kalanlar ve beni tercih etmeyenler iman etmiş olamazlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, bundan sonra nefsimden de daha çok seviyorum seni ya Resulallah. İşte şimdi oldu ya Ömer buyuruyor. Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmedikçe imanın mümkün olmadığını ashab-ı kiram anlamıştım. Ve Mus'ab'ın annesinin Mus'ab'a yapmış olduğu manevi baskının şiddetini tahayyül edebilirsiniz. Sizi büyüten, size her türlü yardımı, ikramı yapmış olan, sizin için her şeyini ortaya koymuş olan anneniz size diyor ki, eğer sen dininden dönmez isen, eğer sen bu davadan dönmez isen, eğer sen yine atalarının dinine dönmez isen, ben acıktan burada senin gözünün önünde öleceğim. Vallahi anne diyor, vallahi anne senin 100 tane canın olsaydı, her birini gözümün önünde verseydin aç kalmak suretiyle, ben yine de davamdan dönmezdim. Yine de ben Resulullah'ın dininden dönmezdim. Çünkü Mus'ab'ın kalbinde Allah Resulü'nün sevgisi, Allah'ın sevgisi ve davanın haklılığını öyle bir anlamıştı ki, ne anne sevgisi kalmıştı onun gözünde ve ne de başka bir sevgi. Allah Resulü ashabını eğitmişti. Bütün sevgilerin üzerinde bir sevgi kalplerine yerleştirmişti. İşte bazı sahabilerin dert yanmalarına karşılık Müslümanlar 3 sene, tam 3 sene, 3 ay değil, 3 gün değil, 3 sene Mekke'nin dışına atılıyorlar. Mekke'nin dışında onlar ile konuşmak yasaklanıyor. Müşrikler onları Mekke'nin dışına atarak ambargo uyguluyorlar Müslümanlara. 3 sene devam ediyor. Onlarla kız alışverişi yasaklanıyor. Onlara ekmek yemek vermek yasaklanıyor. Kervanların onların önünden geçmesine izin verilmiyor. Ve daha buna benzer bir sürü kararlar alınıyor. Ve bu kararlara uyuluyor. Ve Müslümanlardan bazıları şehit oluyor. Yaşlılar, çocuklar. Ve Müslümanlar 3 sene boyunca işkence altında, ızdırap altında, Mekke'nin güneşi altında. Bir sahabi geliyor, diyor ki, ya Resulallah, artık bizim için Allah'tan zafer istemeyecek misin ya Resulallah? Efendimiz yüzü kıpkırmızı oluyor öfkesinden ve diyor ki, sizden önce öyle ümmetler geldi geçti ki onların vücutları demirden taraklarla taranırdı. Onların etleriyle kemikleri ayrılırdı da onlar davalarından dönmezlerdi. Onlardan birisi getirilirdi, bir kuyuya gömülürdü başına kadar. Ondan sonra başı demirden bir testereyle ikiye biçilirdi. Vücudu paramparça edilirdi ama yine onlar davalarından dönmezlerdi. Vallahi bir kadın tek başına Sana'dan Hadramaut'a kadar ya da Hadramaut'a kadar gidebilecek ve Allah'tan başka kimseden korkmayacaktır. O günler gelecek, fakat siz acele ediyorsunuz. Allah Resulü ashabını eğittiği halde yine de ashabına bazı şeyler zor geliyordu. Allah Azze ve Celle peygamberimize peygamberliği verdikten sonra, Hira Dağı'nda vahiy geldikten sonra Efendimiz evine geliyor heyecanlı bir şekilde, ne yapacağını bilemez bir vaziyette, gördüğünün cin mi yoksa melek mi olduğunu bilmez vaziyette ve kendisinin ifadesiyle peygamber olmazdan evvel insanlar arasında en çok nefret ettiğim, en çok tiksindiğim varlıklar birisi delilerdi, biri de şairlerdi. Deliler, cinler onlara musallat olduğu için deli olurlar. Öyle düşünürdük cahiliye devrinde. Ve şairler ise cinler onlara ilham ederler, onlar da şiir söylerler. Bizde böyle bir anlayış vardı. Yoksa şairlerin öyle güzel sözler söylemeleri mümkün değildi bizim yanımızda. Eğer bir insan şiir söyleyebiliyorsa demek ki ona cinler ilham ediyorlar derdik. Ve acaba benim başıma gelen de yoksa bu cin hadisesi midir? Yoksa benim gördüğüm de cin midir? Böyle bu şekilde bu tereddüt içerisinde Efendimiz dağdan aşağıya indikten sonra Hatice validemize diyor ki üzerimi örtün. Üzerini örtüyorlar. Ondan sonra Efendimiz sakinleştikten sonra kalkıyor. Ve durumu anlatıyor. Hatice validemiz diyor ki ben bilmem böyle meseleleri. Fakat ben şunu biliyorum ki sen akrabalarına iyilikle muamele eden bir insansın. Sen yoksullara yardım eden bir insansın. Senin şöyle şöyle iyi meziyetlerin vardır. Allah seni üzmeyecektir ya Muhammed. Allah seni üzmez. Muhakkak bunda bir hayır vardır, kötü bir şey değildir. Fakat bu meseleleri benden daha iyi bilen amcamın oğlu Varaka var. Varaka bin Nefel, Hristiyan bir din alimim. Tevrat'ı okumuş, İncil'i okumuş, İbranice bilen bir insan. Onun yanına gidelim, belki o buna bir cevap verebilir. Onun yanına gidiyorlar. Varaka diyor ki, ya Muhammed diyor, vallahi bir gün gelir de, ya Muhammed senin gördüğün kötü bir şey değildir. Senin gördüğün Musa'ya gelendir, Namus-u Ekber, Cebrail'in diğer adı. Senin gördüğün Cebrail'dir. Sana kötü bir şey gelmemiştir. Ancak diyor ileride, İleriki yıllarda, ileriki günlerde kavmin seni kendi yurdundan, vatanından çıkardığı zaman eğer hayatta olur isem sana yardımcı olurum ya Muhammed. Efendimiz şaşırıyor. Kavmin beni çıkaracak mı diyor kendi vatanımdan. Bana Muhammed'ül Emin derler halbuki. Evet diyor, senin getirdiğin her kim getirdiyse muhakkak kavmi onu çıkarmıştır. Senin getirdiğin her kim getirdiyse, bu davayı kim ileri sürdüyse muhakkak kavmi tarafından kovulmuştur. Ve gerçekten de Efendimiz Baraka'nın haber verdiği gibi kavmi tarafından Mekke'den kovuldu Medine'ye. Fakat Baraka 6 ay sonra ölmüştü ve Efendimiz'e yardım edemedi. Baraka'nın bildirdiği gibi ve Allah Azze ve Celle'nin Müzzemmil suresinde bildirdiği gibi ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile, ey örtüsüne bürünen Habibim, ey örtüye bürünen, yani ey yatağında yatan, ey üzüntü içerisinde yatağında yatan, ben bu davayı nasıl insanlara anlatacağım? Ben bu davayı anlattığım zaman başıma neler gelecek? Ben bu davayı anlattığım zaman ailemden kopacağım. Ben bu davayı anlattığım zaman vatanımdan uzaklaştırılacağım deyip de veya buna benzer bir takım tereddütler içerisinde kalıp da, üzüntüler içerisinde kalıp da örtüye bürünen ve yatan Habibim, ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile, geceleyin kalk, gecenin az bir kısmı müstesna olmak üzere gecenin büyük çoğunluğuna kalk demektir. Gecenin büyük çoğunluğuna kalk ve namaz kıl. Ve reddilil Kur'an'e tertile, ve geceleyin kalk Kur'an oku, yani namaz kıl. Ve neden Allah Azze ve Celle peygamberini böyle bir imtihana tabi tutuyor? Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Kavlen sakile. Sana ağır bir söz vahyedeceğiz ey Resulüm. Ağır sözü taşıyabilmen için geceleyin kalkman lazım ey Resulüm. Geceleyin kalkamayanlar, geceleyin Kur'an okuyamayanlar, namaz kılamayanlar, Rableri için bunu yapamayanlar, yani bizler bu büyük davayı nasıl taşıyacağız? Geceleyin kalk ve ağır ağır Kur'an oku, namaz kıl. Çünkü sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Bazı tefsirlerden ağır sözden kastın, Efendimiz'e vahiy gelirken onun içinde bulunduğu hali anlatmak içindir derler. Yani vahiy gelirken Peygamberimize, Peygamberimiz terlerdi kış gününde bile. Zeyd bin Sabit anlatıyor. Bir gün vahiy gelirken benim ayağım onun ayağının altındaydı. Ve o anda vahiy geldi. O kadar ağırlık hissettim ki ayağımı kaldıramadım. Çekmek istedim ama bir türlü başaramadım. Vahyin ağırlığıyla Resulullah'ın ayakları öyle bir ağırlaşmıştı ki. Ne zaman devenin üzerindeyken vahiy gelseydi, Resulullah'ın devesi çökmek zorunda kalırdı. Vahiy taşıyamazdı. Bazı tefsirlerde her ne kadar vahyin ağır olması şeklinde anlatıyor ise de, fakat bu mananın verilmesi ayete çok kısır bir mana vermek olur. Her ne kadar bu da ayetin manalarından ise de, fakat asıl olan mana kanaatimce Allah Resulüne verilen davanın ağırlığıdır. Ey Resulüm, sana öyle bir söz veriyoruz, öyle bir vahiy indiriyoruz ki sana, bundan sonra sana artık rahat yüzü yoktur. Hatice validemiz, ya Resulallah diyor, biraz uyusana, çok çalıştın, çok yoruldun, biraz yatsana. İsa Aleyhisselam'a da böyle demişlerdi havarileri. Ey muallim, çok konuştun, çok yoruldun, çok ağladın, biraz istirahat et. Demişti ki, insan dünyaya istirahat için gelmemiştir. İnsan dünyaya istirahat için gelmemiştir. Nefsinizi, yani kendinizi bir at gibi tutunuz. Ata her türlü işi yaptırırsınız, ondan sonra ona bir ot verirsiniz, saman verirsiniz. Ata her türlü işinizi yaptırırsınız, ondan sonra onu bir villaya mı koyarsınız? Hayır, belki onu bir ahıra affedersiniz, ahıra koyarsınız. Nefsinizi bir at gibi tutunuz. Aynı şekilde Peygamberimiz cevaben diyor ki, ya Hatice'm, sen bana yat uyu diyorsun, istirahat et diyorsun ama Allah bana öyle bir dava verdi ki, bana öyle bir ağır dava verdi ki omuzuma, artık uyku devri çoktan geçmiştir. Ya Hatice, artık uyku devri çoktan geçmiştir. Ve gerçekten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca, peygamberlik hayatı boyunca bu söze sadık kalmıştır. Çok az uyumuş ve geceleyin kalkmış, Rabbi için namaz kılmış, gündüzleyin ise cihad etmiştir. Ve onun eğitmiş olduğu ashabı da aynı şekildeydi. Ashabın bütünü geceleyin kalkar namaz kılarlardı. Ve bu ayet geldiği zaman, "Kumilleyle illa kalil" ayeti geldiğinde 12 ay boyunca, bazı zayıf rivayetlere göre 16 ay boyunca Efendimiz ve ashab-ı kiram sabaha kadar namaz kılmışlardır. Sabaha kadar namaz kılmaktan ayakları şişmeye başlamıştı. Ve Allah Azze ve Celle daha sonra 12 ay sonra göndermiş olduğu ayette Ayşe validemizin ifadesiyle Allah bu surenin sonunu, Müzzemmil suresinin son ayetini gökte saklı tuttu. 12 ay sonra indirdi. Neden 12 ay sonra indirdi de bir ay sonra indirmedi? Çünkü insanların ağır davaya hazırlanması gerekiyordu. Bir sene boyunca Rableri için namaz kılmaları gerekiyordu. Teheccüd namazı onlara farz kılınmıştı. Davayı omuzlayacak olan öncü insanların, öncü kadroların bu şekilde hazırlanması gerektiğini, manevi bir terbiyeden geçmeleri gerektiğini Allah Azze ve Celle bu şekilde ümmete öğretmiş oluyordu. Bizden birisine dense ki, geceleyin saat 3'te filan yere gidersen veya saat 3'te kalkarsan sana şu kadar para verilecektir, vallahi hepimiz kalkarız. Müslümanlar ne kadar acı bir durumdadırlar ki, Rablerine münacatı paraya değişir olmuşlardır. Para onların yanında Rableriyle beraber olmaktan daha kıymetlidir. Halbuki ashabın yanında böyle değildi. Biz her zaman ashabın büyüklüklerini anlatıyoruz. Ashab şöyleydi, böyleydi diyoruz. Fakat biz neden ashab olamıyoruz? Çünkü biz onlar gibi eğitimden geçmiyoruz. Çünkü biz kendi nefsimizi onlar gibi eğitmiyoruz. Çünkü biz bir sene sabaha kadar namaz kılmadık. Bir sene sabaha kadar namaz kılan insanların da manevi gelişmeler başlar. Oruç tutan insanlarda manevi gelişmeler başlar. Ya Ebu Zer, Efendimiz Ebu Zer'e soruyor. Ya Ebu Zer, sen bir sefere çıkacağın zaman, yolculuğa çıkacağın zaman hazırlık yapar mısın? Evet ya Resulallah diyor, tabii ki hazırlık yaparım. Yol uzundur, elbette ki hazırlık lazımdır. Peki diyor, kıyamet yolculuğu nasıl ya Ebu Zer? Kıyamete hazırlanıyor musun ya Ebazer? Sana onun nasıl olacağını haber vereyim mi? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, haber ver buyuruyor. Efendimiz buyuruyor ki, kıyamet gününün sıcağı için, kıyamet gününde güneşin insanların başına bir mızrak boyu indiği o günde, beyinlerin fındır fındır kaynadığı o günde, eğer rahat etmek istiyorsan sıcak günlerde oruç tut ya Ebu Zer. Sıcak günlerde oruç tut ki Allah seni kıyamet gününde serinletsin. Kabir azabından korunmak istiyorsan ya Ebu Zer, kabir azabından korunmak istiyorsan, kabre girdiğin zaman kabrin sana genişlemesini istiyorsan, gecenin karanlığında, gecenin karanlığında kalk iki rekat namaz kıl. Büyük işler için, büyük musibetler için bir defa olsun hac et ya Ebu Zer. Ve Allah yolunda miskinlere sadaka ver. Veya güzel sözler söyle. Bunu da yapamaz isen hiç olmasa kötü söz söyleme. Kötü söz söylememek suretiyle veya sana verilen sırları muhafaza etmek suretiyle günaha girme. Evet Efendimiz davetçinin bu yola girmiş olan, uzun yola girmiş olan, hayatı boyunca belki az uyuması gereken insanlara bir yol gösteriyor. Davetçinin yol azıkları bunlar. Kıyamülleyl, gece namazı kılmak, davetçiye belki oruçtan da büyük faydalar sağlar. Geceliğin kalkan insan, Rabbi için iki rekat dahi olsa namaz kılan insan, iki rekat dahi olsa Allah katında sevimlidir. Çünkü Allah katında amellerin en hayırlısı az ama devamlı olanıdır. Az ama devamlı olan ameller Allah katında en hayırlısıdır. Bir hadiste Efendimiz buyuruyor, Allah'a en sevimli olan oruç Davud'un orucudur. Allah'a en sevimli olan namaz Davud'un namazıdır. Davud aleyhisselam bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdim. Ve geceleyin, gecenin yarısından sonra kalkar, gecenin üçte birinde namaz kılar, sonra bir miktar daha uyurdu. Allah'a en sevimli olan namaz, gece namazı ve Allah'a en sevimli oruç işte budur diyor. Davud aleyhisselamın orucu ve Davud aleyhisselamın kıldığı namaz. Allah'a en sevimli olan namazın tarifi bu şekilde yapılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kendi hayatıyla örnek oluyordu. Ve ashab-ı kiram bu şekilde Allah Resulü'nün terbiyesiyle terbiyelenip bu davanın bugüne kadar gelmesine vesile olmuşlardı. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعًا. Onlar öyle kimselerdir ki, o müminler öyle kimselerdir ki onlar yanlarından kalkarlar, yani onlar yattıkları yerden kalkarlar. Geceleyin ve Rablerine dua ederler. Korku içerisinde ve ümit içerisinde Rablerine dua ederler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ve onlara verdiklerimizden de Allah yolunda infak ederler. Onlar geceleyin kalkarlar, yataklarını terk ederler ve Rablerine dua ederler, namaz kılarlar. İşte onlar Allah yolunda infak edenler. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ. Onlar için öyle nimetler vardır ki, gözlerin aydınlığı olan nimetler vardır. İnsanların düşünemeyeceği nimetler vardır kıyamet gününden. Cezaen bima kanu ya'melun. Yaptıklarına karşılık olarak, geceleyin kalkmalarına karşılık olarak Allah onlara bu şekilde nimetler verecektir. Efemen kana mu'minen kemen kana fasika. Hiç mümin olanla geceleyin kalkıp namaz kılanla fasık olanlar aynı olurlar mı? Allah katında bunlar aynı olamazlar. La yastavun. Bunlar eşit değildirler. Efendimiz bir hadiste buyuruyor. Ne mutlu o kimseye ki güzel bir yatağı olduğu halde ve yanında yatan güzel bir karısı olduğu halde geceleyin kalkar, nefsini terk eder, yatağını terk eder, karısını terk eder ve kalkar iki rekat namaz kılar. Ve Allah azze ve cel onu meleklerine gösterir. İşte der bu kulum. Unzuru li abdi, şu kuluma bakınız. Esareni ale şehveti. Şehvetine beni tercih etti. Şehvetini terk etti ve beni tercih ettim. Ve bir başkası kalkıp geceleyin namaz kılar. Allah azze ve cel melekleriyle onlara karşı, meleklerine karşı onunla övünür. İşte benim bu kulum, bu kulum kendini bana feda etti. Benim bu kulum kendisini bana feda etti. Benim için kendini ikram ettim. Arkadaşlarıyla birlikte sefere çıkar. Seferde düşmanla karşılaşırlar. Hezimete uğrarlar. Fakat benim kullarımdan bazıları vardır ki onlar savaşmaya devam ederler tek başlarına. Tek başına savaşmaya devam ederler. Ve Allah onunla meleklerine karşı övünür. İşte der bakınız, unzuru li abdi, şu kuluma bakınız. Kendisini bana ikram ettim. Kendi nefsini bana ikram ettim. Ve bir başka kul, arkadaşlarıyla birlikte geceleyin yolculuğa çıkarlar. Uzun bir seyahatten sonra, yorgun, argın bir vaziyetteyken herkes yattıktan sonra o yatmaz. Yatmaz ve kalkar namaz kılmaya devam eder ta ki fecir doğuncaya kadar. Sabah namazı vakti girinceye kadar Allah o kuluyla meleklerine karşı övünür. Bakınız şu kuluma, siz bana demiştiniz ki ben yeryüzüne bir halife yaratacağım dediğim zaman ve izkale rabbuka lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. Rabbin meleklere ben yerde dünyada bir halife yaratacağım demişti de Rab, melekler demişlerdi ki etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku'd dima. Sen yeryüzünde fitne fesat çıkaracak, kan dökecek varlık mı yaratmak istiyorsun ya Rabbi? Seni yaratacağın bu varlık kan dökecek, fesat çıkartacak. Sen öyle bir varlık mı yaratmak istiyorsun ya Rabbi? Ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Ve biz seni takdis ediyoruz, tesbih ediyoruz. Sen hala böyle bir varlık mı yaratmak istiyorsun ya Rabbi? Kâle inni e'lemu mâ lâ te'lemûn. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim demiştim ben size. Ben size o zaman böyle demiştim. İşte bakınız benim kullarıma. Benim kullarımın içinden evet fasıklar var. Evet günahkarlar var. Evet adam öldürenler var, fesat çıkartanlar var. Evet kafirler de var. Evet iktidara geldiği zaman fesat çıkartanlar da var. Ve izâ tevellâ sa'a fil ard li yufsida fîhâ ve yuhlikel harse ven nesl. Allahu la yuhibbul fesad. Benim kullarımdan öyleleri vardır ki iktidara geldikleri zaman fesat çıkartırlar. İktidara geldikleri zaman ekini ve nesli, ekonomiyi ve insanlığı ve nesli helak etmek için çalışırlar. Evet Allah da fesat çıkaranları sevmez. Ama siz onlara ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard, fesat çıkarmayın yeryüzüne dediğiniz zaman kâlû derler ki innemâ nahnu muslihûn, biz ancak ıslah ediyoruz, biz ancak barış istiyoruz. Amerika'da nereye girse bunu söylüyor. Nereye girse barış için girdiğini söylüyor. Ama ele innehum humul mufsidun. Onlar, dikkat ediniz, onlar fesatçıların ta kendileridirler. Velakin la yeş'urun. Lakin onlar bunun farkında değildirler. Fesat çıkartırlar ama bunun farkında değildirler. Evet benim kullarım içinden böyleleri de vardır. Fesat çıkartır yeryüzünde. Fitne çıkartır, kan döker. İnsanların ahlakını bozar. İnsanların başına geçtiği zaman onları zulümle idare eder. Diktatörlük yapar. Kapısına 10 tane nöbetçi koyar. İnsanlar onunla görüşemez hale gelirler. Evet kullarımın içinden böyleleri de var. Ama kullarımın içinden böyleleri de var. Tavuğun altına 20 tane yumurta koyarsınız. Belki içinden 5 tanesi civciv olacak. Ama fark etmez. Siz yine kârdasınız. 15 tanesi cırt çıksa bile, 15 tanesi arıya gitse bile zararda değilsiniz. Çünkü 5 tane civciv 5 tane tavuk olacaktır. 5 tane tavuk 20 tane yumurtadan daha değerlidir. Allah azze ve cel insanların tamamının veli olamayacağını, mümin olamayacağını, bir kısmının fasık ve kafir olacağını biliyordu elbette ki. Kâle inni a'lemu mâ lâ te'lemûn. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Siz bana akıl mı veriyorsunuz? Ama Allah azze ve cel aynı zamanda böyle velilerinin olacağını biliyordu. Dostlarının olacağını biliyordu. Halilullahların olacağını biliyordu. İşte onların hürmetine diğer insanları da yarattım. 5 tane yumurta, 5 tane civciv hürmetine 20 tane yumurtayı tavuğun altına koyduğunuz gibi Allah azze ve celle 5 tane mümin hürmetine 20 tane insanı yarattı. 15 tanesi cehenneme girse de fark etmez. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan gelen tabiinin büyüklerinden olan Abdullah İbni Ebi Kayser rahimahullahu teala Ayşe validemizin yanına giriyor. Müminlerin annesi Ayşe ilmin kaynağı olduğu için sahabilerden de tabiinden de bazı zatlar ondan ilim almak için ona gelip sorular soruyorlardı. Allah Resulü ile beraber olmuş, çok zeki ve küçükken evlendiği için çok kuvvetli bir hafızaya sahip olan Ayşe validemizden bazı hadisleri öğrenmek maksadıyla ondan gelip bazı sorular soruyorlardı. Onun yanına girdiği zaman Ayşe validemiz ona demişti ki: "Ya Abdallah, la tedah kıyamelleyl. Ey Allah'ın kulu, ey Allah'ın kulu, gece namazı kılmakta sakın gevşeklik gösterme. Gece namazı kılmakta, teheccüd namazı kılmakta sakın gevşeklik gösterme. Vallahi ben Resulullah'ı gördüm. Resulullah benim yanımdayken, hatta hasta olduğu zamanlarda bile kalkardı, geceleyin namaz kılardı. Hasta olduğu zamanlarda bile kalkar, geceleyin muhakkak namazını kılardı. Sakın, sakın gece namazını terk etmeyi Allah'ın kulu." Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a konuştuğu insanlara gece namazını tavsiye ediyordu. Çünkü geceleyin kalkan nefis sabahleyin tembel olarak kalkmaz. Geceleyin teheccüd namazı kılan insan hem davaya hazırlanmış olur hem de sabahleyin daha erken kalkma gücüne erişir. Belki bize bu tam tersi gibi geliyor. Belki bize geceleyin kalkan sabahleyin geç kalkar gibi geliyor. Tecrübe ederseniz göreceksiniz ki geceleyin kalkanlar sabahleyin daha erken kalkmaktadırlar. Tecrübe ederseniz göreceksiniz ki geceleyin kalkanlar gündüzleyin daha iştahla çalışmaktadırlar. Geceleyin kalkanlar gündüzleyin uyuşuk yatmak istememektedirler. Ama geceleyin çok uyuyanlar ise gündüzleyin de uyumak istemektedirler. Tecrübe ederseniz göreceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını gece namazıyla eğitmiştim. Belki oruçtan daha önemlidir gece namazı. İnsanın eğitimi noktasında, zor günlere hazırlık noktasında, sabrının gelişmesi noktasında. Gece namazı tabii ki bugün Müslümanlara farz olan bir namaz değil. Sonradan Müzzemmil suresinin son ayetiyle Allah Azze ve Celle bunu Müslümanlardan kaldırdı ve ondan sonra artık nafile olarak Müslümanlara nafile bir şekilde bırakıldı. فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan size hangisi kolay geliyorsa onu okuyunuz. Ayetiyle Allah Azze ve Celle artık teheccüd namazını Müslümanlardan kaldırdım. Çünkü ayetin ifadesiyle Allah sizdeki zafiyeti bildi. İçinizden bazılarının yorgun olacağını, hasta olacağını, bazılarının yolda seferde olacağını Allah bildi. Ve artık size Kur'an'dan kolayınıza geleni okumanızı emrediyor. Evet, Müslümanlar belki her gece kalkıp namaz kılamayabilirler. İnsanın çeşitli halleri vardır. Her gece kalkıp namaz kılamayabilirler ama iki rekatla da olsa, bazı günlerde de olsa kendisini bu namazdan mahrum etmemelidirler. Allah Azze ve Celle bazı kullarını sever ve bazı kullarına güler. İşte biraz evvel söylemiş olduğum hadiste bildirilen insanlar, Allah yolunda cihad eder ve hezimete uğradıkları halde tek başına yoluna devam eder, tek başına savaşmaya devam eder. Allah onu görür ve güler ve onunla meleklerine karşı övünür. Bir hadiste Efendimiz buyuruyor, Allah kime gülerse فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ Ona hesap yoktur. Allah kime gülerse, Allah kimin yaptığı amelden dolayı hoşlanır da gülerse artık ona hesap yoktur. Kıyamet gününde de hesap yoktur. Kabre girdiği zaman da hesap yoktur. Çünkü Allah ona bir defa gülmüştür. Müstedrek'te geçen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'in evine uğradı bir geceleyin ve baktı ki Hazreti Ebu Bekir namaz kılıyor, teheccüd namazı. Çok kısık bir sesle namaz kılıyor. Sonra Hazreti Ömer'in yanına uğradı. Baktı ki o da teheccüd namazı kılıyor. Fakat çok gür bir sesle namaz kılıyor. Öyle ki dışarıdan sesi duyuluyor. Efendimiz ikisine de niçin böyle yaptıklarını sorduktan sonra onlara demişti ki ya Ebu Bekir sen irfa savteke kalile sesini az biraz yükselt ve ya Ömer sen de ihfit kalile sen de sesini biraz kısıver. Teheccüd namazı kılan insanların seslerinin ortada olması çok gür de değil çok az da değil ikisinin ortasında okumaları sünnettir. Gecenin son üçte biri girdiği zaman, gecenin son üçte biri girdiğinde ise sesi biraz daha yükseltmek o da sünnettir. Çünkü etrafında uyuyan insanların hanımının özellikle kalkması, çocuklarının kalkması açısından son üçte biri girdiğinde sesli okuması daha güzel olur. Çünkü Allah Azze ve Celle gecenin son üçte biri girdiği zaman Sahih Müslim'de geçen bir rivayete göre gecenin son üçte biri girdiğinde bir başka rivayette gecenin üçte biri çıktıktan sonra yani son üçte ikisi girdiğinde bir başka rivayette gecenin yarısı geçtikten sonra Allahu Alem bu kadar zaman geçtikten sonra gecenin üçte biri son üçte biri içerisinde Allah Azze ve Celle en yakın semaya iner ve yok mu isteyen melik benim, melik benim, hükümdar benim, benden isteyen yok mudur? Duasına icabet edeyim. Benden af dileyen yok mudur? Onu affedeyim. Benden bir arzusu olan yok mudur? Ona arzusunu vereyim diye buyurur. Gecenin son üçte biri geldiği zaman kendisi namaz kılan ve sesini biraz yükseltip de karısını uyandırmaya çalışan, hatta bir rivayette karısının yüzüne su serperek uyandırmaya çalışan adama Allah rahmet eylesin veya karısı kalktığı zaman kocasını kaldırmaya çalışan ve kocası kalkmadığı zaman onun yüzüne su serpen kadına Allah rahmet eylesin. Allah böyle bir aileden memnundur ve böyle bir ailede huzur vardır. Gecenin son üçte biri geldiği zaman Allah Azze ve Celle en yakın semaya iniyor ve kullarımın içinden tövbe eden yok mudur buyuruyor. İmam Malik'in Muvatta'sında geçen bir hadiste Hazreti Ömer radıyallahu anh yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra evine gider ve evinde sabaha kadar fecir doğuncaya kadar sabah namazı girinceye kadar teheccüd namazı kılardı. Sabah namazı olduğu zaman camiye gelir, sabah namazını kıldırırdı. Tıpkı Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem o da teheccüd namazı kılar ve ondan sonra müezzinin gelmesini bekler. Müezzin sabah namazının ezanını okuyunca kalkar, iki rekat daha sabah namazının sünnetini kılar. Ondan sonra biraz istirahat eder ve sonra sabah namazının kameti getirilince kalkıp cemaate namaz kıldırırdı. Hazreti Ömer de böyleydi. Fecir doğuncaya kadar teheccüd namazı kılar, fecir doğduktan sonra sabah namazını kıldırmak için camiye gelirdi. Ve sabah namazından sonra duha vaktine kadar, yani güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika, 1 saat sonrasına kadar mescitte oturur, Rabbine tevbe istiğfar ederdi. Bu insanlar nasıl dayanıyorlar diyeceksiniz değil mi? Bu insanlar nasıl dayanıyorlar? Bu insanlar Rableriyle beraber olmaktan zevk alıyorlar, öyle dayanabiliyorlar. Rablerine secde etmekten zevk alıyorlar, onunla dayanabiliyorlar. Yoksa bir insan sabaha kadar namaz kılsın, sabahleyin de gitsin, devletin işlerini idare etsin. Sadece günde bir saat uyuyordu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ve diyordu ki, duha namazını kıldıktan sonra, duha namazı veya şimdiki tabirle kuşluk namazını kıldıktan sonra, diyordu ki eğer geceleyin kalkıp namaz kılmaz isem, geceleyin sabaha kadar uyur isem, o zaman nefsimi helak etmiş olurum. Dayyatu nefsi. O zaman nefsimi helak etmiş olurum. Nefsimi tehlikeye atmış olurum. Kıyamet gününe Allah'a nasıl hesap vereceğim? Sabaha kadar uyuyan insan olarak Rabbim huzuruna çıkmak istemiyorum. Eğer gündüzleyin çok uyursam o zaman da halkımın işlerini zayi etmiş olurum. Devletin işlerini helak etmiş olurum. Onun için günde bir saat uyuyordu. Radiyallahu teala anh. Buhari'den ve İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen bir hadisten Ebu Osman el-Mehdi rahimehullahu teala diyor ki Ebu Hureyre'ye misafir oldum. Ebu Hureyre peygamberimizin güzide sahabilerinden ve 5274 tane hadis bu civarda hadis rivayet etmiş ve hadiste birinci olmuş olan bir sahabidir. Bunun evine 7 gün misafir oldum diyor. Ve baktım ki Ebu Hureyre ve karısı ve hizmetçisi geceyi 3'e bölmüşler. Bir kısmı karısı önce kalkıyor. Gecenin ilk 1/3'ünde namaz kılıyor. Diğer 1/3'ünde hizmetçisi kalkıyor. O namaz kılmaya devam ediyor. Son 1/3 girdiği zaman Ebu Hureyre kalkıyor. O Rabbine münacatta bulunuyor. Teheccüd namazı kılıyor ta sabah oluncaya kadar. Ve onların evi bir saniye bile Rabbini zikreden insandan hali olmuyordu. Onların evinde daima geceleyin sabaha kadar Rabbini zikreden bir insan muhakkak ki bulunuyordu. Allah Resulü'nün ashabı bu şekilde her birisi birer yıldız olmuşlardı. Ve onlar teheccüd namazı kılmayı dava adamının özelliklerinden olarak görüyorlardı. Fakat bugün teheccüd namazını bir tarafa, sünnet namazı bile kılmayan ve bize Allah yalnız farzları emretmiştir, sünnetleri kılmasak da olur diyenler şunu bilsinler ki, bazı alimlerin ifadesiyle sünnet namazlar farz namazları korumak için gönderilmişlerdir. Sünnet namazları kılmayanlar, nafileleri kılmayanlar farzlardan gevşeklik göstermeye başlarlar. Nafileyi yapmayanlar farz bir gün yapmaz hale gelirler ve tehlikeli bir hududa gelmiş olurlar. Ve yine bazıları sünnet namazları ve nafile namazları özellikle karşı gelmektedirler. Ve bunlar yalnız Kur'an'ı okuruz, hadisleri bilmeyiz derler. Hadisleri kabul etmeyenler, eğer hadislerle teheccüd namazının gereğini anlamıyorsanız, Müzzemmil suresini de mi okumuyorsunuz? Müzzemmil suresinde kumil leyle ile kalile demiyor mu? Gecenin büyük bir çoğunluğunda kalk namaz kıl demiyor mu? Siz eğer gerçekten Kur'an'ı okumuş olsaydınız ve gerçekten yalnız hadisler değil, siz esasında Kur'an'ı da kabul etmiyorsunuz. Siz esasında Kur'an'a göre de amel etmiyorsunuz. Eğer siz yalnız Kur'an'a göre amel etseydiniz, hiç olmazsa teheccüd namazı kılardınız. Demek ki siz esas itibariyle nefsine kul olmuş insanlardansınız. Allah Azze ve Celle Resulünün dili ile şeytanın insanlara nasıl yaklaştığını ve insana nasıl düğüm attığını haber veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biriniz geceleyin yatağına girdiği zaman şeytan gelir ve ona 3 düğüm atar. Sen uyu uyu der, gecen çok uzun olsun. 3 düğüm atar ve her düğümünün üzerine de der ki gece daha uzundur. Daha uyuyabilirsin. Bunun üzerine eğer o zat, düğüm atılan o zat geceleyin uyanır da Rabbini zikreder isem şeytanın atmış olduğu 1. düğüm çözülür. Eğer kalkar abdest alır ise şeytanın atmış olduğu 2. düğüm çözülür. Eğer kalkıp Rabbine 2 da olsa namaz kılar ise şeytanın atmış olduğu son düğüm de çözülmüş olur. Ve şeytan atmış olduğu düğümler ile insanı uyutur. Hatta sabah namazı vakti girer, hala namazın vakti çoktur der. Ve Efendimizin yanında bir insandan bahsedildi. Ya Resulallah, bu adam sabaha kadar uyuyor dediler. Buyurdu ki onun kulağını şeytan bevletmiştir. Bevl kelimesi idrar manasındadır. Şeytanın bevli. Evet, şeytanın bevli acaba gerçek manasıyla mıdır yoksa temsili manada mıdır? Kurtubi'nin beyanına göre şeytanın bevli gerçek manasındadır. Şeytan gerçekten de bevleder Ve kişi sabahleyin kalktığı zaman sabah namazını kılmadan kalkan kişi kulağını ellediği zaman kulağında bir yaşlık hisseder. İşte o şeytanın bevlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın bize nasıl yaklaştığını haber veriyor. Fakat başka bir hadiste ise şeytanı uzaklaştırmanın yolunu da öğretiyor. Bir hadiste, Sahih Müslim'den geçen bir hadiste Efendimiz buyuruyor ki bir savaşta Müslümanlar ganimet almışlardı. Ve ganimetleri bir yere toplamışlardı. Ebu Hureyre'yi de Efendimiz onun başına nöbetçi tayin etmişti. Sonra geceliğin beklerken birden baktı ki bir hırsız geldi ve ganimetten çalıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh hemen tutuyor hırsızım ve seni Resulullah'a götüreceğim diyor. Hırsız diyor ki bana acı ve bana merhamet et. Vallahi çok fakir durumdayım. Çok çocuğum var, fakiriz. O yüzden mecburen çaldım. Nöbetçi olan sahabi onu bırakıyor. Bir daha gelmeyeceğine söz veriyor hırsız. Efendimiz sabahleyin soruyor. Diyor ki dünkü hırsız ne oldu? Dünkü hırsızı ne yaptın? Sahabi diyor ki ya Resulallah sana kim bildirdim? Elbette ki Allah Azze ve Celle Resulüne bildirmiştim. Dedi ki ya Resulallah o böyle böyle yalvardı, ben de ona inandım ve onu serbest bıraktım. Efendimiz buyurdu ki yalan söylemiş. Tekrar gelecek. İkinci gece aynı kişi tekrar geldi. Yine ganimetten çalarken Ebu Hureyre onu tuttu ve yine mi geldin dedi. Ve seni bu sefer Resulullah'a teslim edeceğim deyince yine yalvardı yakardı ve yine Ebu Hureyre ona acıdı ve yine onu serbest bıraktım. Efendimiz sabahleyin sordu. Ey Ebu Hureyre dünkü hırsızı ne yaptın? Dedi ki ya Resulallah vallahi böyle böyle dedi, ben de acıdım bıraktım. Efendimiz buyurdu ki yalan söylemiş, tekrar gelecek. Üçüncü gece tekrar aynı hırsız tekrar geldi. Ve Ebu Hureyre onu tekrar tuttu. Ve bu sefer seni affetmeyeceğim dedim. Hırsız dedi ki sana bir şey öğreteyim, beni bırakır mısın? Sana çok güzel bir şey öğreteceğim, buna mukabil beni bırakır mısın? Evet dedi. Dedi ki sabaha gece yatağa girdiğin zaman Ayetel Kürsi'yi okursan şeytan sana sabaha kadar yaklaşamaz. Bu bilgiye karşılık artık beni bırak. Ebu Hureyre onu bıraktı. Ve sabahleyin Efendimiz sordu. O hırsızı ne yaptın? Dedi ki vallahi ya Resulallah gene geldi senin söylediğin gibi. Ve bana bir şey öğretti. Dedi ki eğer geceleyin Ayetel Kürsi'yi okursan, yatağına girdiğin zaman üzerine üflersen, etrafına üflersen, o zaman şeytan sana sabaha kadar yaklaşamaz. Efendimiz buyurdu ki o gelen şeytandı ve bu defa doğru söylemiş. Efendimizin haber vermesiyle şeytanın geceleyin bizden uzaklaştırılmasının yolunu ve Felak ve Nas surelerini de buna ilave ederse Müslümanlar inşallah sabah namazına ve teheccüd namazına kalkmayı başarabilirler. Teheccüd namazına kalkmanın bir yolu gündüzleyin kaylule yapmaktır. Kaylule yani gündüz uykusu. Öğlen vakti veya öğlenden biraz evvel veya öğlenden biraz sonra yarım saat kadar, bir saat kadar uyumak sünnettir ve gece namazına kalkmak için de bir vesiledir. Ayşe validemize Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde insanların çırılçıplak olarak ve yalın ayak bir şekilde Rablerinin huzuruna toplanacaklarını söyleyince Ayşe validemiz merak ederek sormuştu. Ya Resulallah dedim. Öyle olursa kadınlar ve erkekler bakmazlar mı birbirlerine ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki ya Ayşe o gün öyle bir gündür ki o gün insanlar tere batacaklar. O gün öyle bir gündür ki bir mızrak boyuna kadar güneş indirilecek insanların başına. O gün öyle bir gündür ki herkesin kendine yetecek işi olacak ve insan kendi kardeşinden, anasından, babasından kaçmaya başlayacak. İnsan yanındaki erkek mi kadın mı farkına bile varamayacak. O günün dehşetinden, kıyamet gününün dehşetinden korunmak için, kabir azabının dehşetinden korunmak için Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize onların yolunu dersimizin başına söylemiş olduğum hadisle bildiriyor. Ve bir hadiste buyuruyor ki, ya Ayşe, cennetin kapısını çal. Cennetin kapısını çal ya Ayşe. Ayşe validemiz diyor ki, ya Resulallah, nasıl çalınır? Nasıl çalayım? Bir kapısı yok ki çalayım ben. Efendimiz buyuruyor ki, aç kalmakla ya Ayşe. Aç kalarak, Rabbin için oruçlu olarak, geceleyin namaz kılarak, yorgun bir vaziyette Rabbinin huzuruna çıkarak, yorgun olan insanlara Allah daha fazla yaklaşır. Nafileler işleyen insanlara Allah daha fazla yaklaşır ve gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı ve tutan eli olur. Kutsi hadiste Allah Azze ve Celle bu şekilde bildiriyor. Allah cümlemizin teheccüd namazını zaman zaman da olsam kılan, hanımıyla birlikte, ailesiyle birlikte teheccüd namazını kılan, karısını kaldırarak teheccüd namazı kılan, çocuklarını teheccüd namazına alıştıran kullarından eylesin. Bir baba, bir anne çocuğunu teheccüd namazına alıştırmadığı zaman, bir baba, bir anne çocuğunu nafile namazlar kılmaya alıştırmadığı zaman, nafile oruçlar tutmaya alıştırmadığı zaman, gerçek şudur ki o çocuk büyüdüğü zaman ona çok zor gelmektedir. Teheccüd namazına kalkmak çok zor gelmektedir. Ve uzun bir müddet alışamamaktadır. Ancak içine işlerse, ancak çok uzun süre eğitimden geçerse, ancak teheccüd namazı kılan insanlarla oturup kalkarsa, ancak onları geceleyin görürse, gece hayatı yaşayan insanları görürse, belki o zaman alışabilmektedir. Onun için bir babaya ve anneye düşen görev, çocuğunu küçükken karısını ve çocuklarını teheccüd namazına alıştırmaktır ki ondan sonra, kendinden sonra onlar devam edebilsinler. Rabbena faghfir lana zunubana ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Lillahi teala el-Fatiha.